Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Hordad 1401, Hicri Kameri 14 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 14 Haziran 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, hafif kargo uçağı Simorg ve Düzenli Hayat adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran İçişleri Bakanı Batı'yı çocuk hakları konusundaki aldatıcı tutumundan dolayı sert bir eleştirdi. İran ve Irak arasında turizm işbirliği anlaşması imzalandı. İsmail'in kültür ve sanat dili uluslararası etkileşim için en erişilebilir araçtır dedi. Sepahi Fert, ordu hava savunma sistemlerinin düşmanların bütün hareketlerini gözetlediğini söyledi. Siyonist rejim İsrail'in askeri ve güvenlik bilgileri sosyal ağlarda ifşa edildi. Amerika 93 Nikaragualı yetkiliye vize kısıtlaması getirdi. Şimdi haberler.
İran İçişleri Bakanı, Batı'nın çocuklar genç erişkinlere tutumunun aldatıcı ve büyük bir ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Muhabirimizin verdiği habere göre İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, dün yaptığı açıklamada Afgan, Suriyeli ve Yemenli çocuklara saldırı ve baskı uygulandı ancak Batılı hükümetlerden bu çocukların haklarını korumak için hiçbir ses seda çıkmadı dedi. İran İçişleri Bakanı ayrıca şöyle dedi, Amerika'nın Afganistan'daki cinayete dayalı girişimleri bu ülkedeki barınaksızlığı, evsizliği ve çocukların yerinden edilmesini daha da yoğunlaştırdı. Vahidi, bilimsel ve sosyal bir ortamda çocuk ve genç erişkinler konusuna önem verilmesini ciddi bir gereklilik olarak gördüklerini belirterek şöyle dedi, Batılı ülkelerin çocuk alanındaki düşünce temelleri çocuğun ahlaki sorunlarına ve gelişmesine yeterince dikkat etmeyen çocuk haklarına dair evrensel sözleşme şeklinde kendini göstermektedir dedi. İran İçişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü. İran İslam Cumhuriyeti meselelere insani bakış açısıyla yaklaşarak mülteci çocukların eğitim ve öğrenimine çaba gösteriyor.
İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı ile Irak Kültür Turizm ve Geleneksel Miras Bakanlığı arasında turizm işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu işbirliği anlaşması Seyit İzzetullah Zargami ve Hasan Nazım arasında Tahran'daki Niyaveran Kültür ve Tarihi Kompleksinde imzalandı. Anlaşmaya göre taraflar turizm yatırımları ve otel inşaat dahil olmak üzere altyapı projelerine yatırım alanda iki ülkeden gelen turistlere vize kolaylıklarının yanı sıra yasa ve bankacılık imkanlarını sağlamaya hazır olduklarını açıkladılar. Zargami, dini turizmi iki taraf arasında en önemli işbirliği alanı olarak nitelendirdi. Hüseyin-i Erbain merasiminin dünyadaki en büyük insan topluluğu ve yeri doldurulamaz bir fenomen olduğunu söyledi. Irak Kültür, Turizm ve Geleneksel Miras Bakanı Hasan Nazım da İran ile Irak arasındaki inanç turizmi ve Hüseyin-i Erbain merasiminin önemine dikkat çekerek korona sonrası yeni turizmin yeniden tanımlanması gerekiyor dedi.
İran İslami İnşaat ve Kültür Bakanı kültür ve sanat dilini uluslararası etkileşimler için en erişilebilir araç olarak gördü. Muhabirimizin verdiği habere göre Muhammed Mehdi İsmail'i dün Brezilya'nın Tahran Büyükelçisi Lutmar Gonzales de Aguiarento ile yaptığı görüşmede İran ve Brezilya arasında ortak filmlerin yapılması ve bir film haftasının kurulması iki ulusun birbirlerinin kültürünü daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir dedi. İsmaili hükümetin şu anda Brezilya hükümetiyle birçok ekonomik etkileşimi var ve aynı şekilde iki ülke arasında kültürel ve sanatsal etkileşimlerin artmasını bekliyoruz dedi. İsmaili İran'ın farklı şehirlerinin yüksek tarihi ve kültürel kapasitelerinden yararlanarak Brezilya kültür ve sanat insanlarını ağırlamak için iki ülkenin ortak kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırız dedi. Brezilya Büyükelçisi de kültürel diplomasinin önemini vurgulayarak şunları söyledi. Kültür diplomasisi, iki İran ve Brezilya ülkesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamıza çok yardımcı oluyor ve bu diplomasi güçlendirerek Batı'nın İran aleyhine yaptığı olumsuz siyasi propagandaya karşı koyabiliriz.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a yapacağı ziyarete değinen İran'ın İslamabad Büyükelçisi, bu ziyaretin gündeminin özellikle ekonomik işbirliği ve bölgesel ve Afgan gelişmeleri olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade haftalık basın toplantısında Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaul Bhutto Zardari'nin bugün İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Bu Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı'nın İran'a ilk ziyareti olacak. Bu bağlamda İran'ın Pakistan Büyükelçisi Seyit Muhammed Ali Hüseyin'i Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın İran ziyaretine dair yaptığı açıklamada bu ziyarette Afganistan'da dahil olmak üzere bölgedeki durum ve diğer uluslararası meseleler İran ile Pakistan Dışişleri Bakanı arasında konuşulacak dedi. Muhammed Ali Hüseyin'i İran-Pakistan sınır ilişkileri son yıllarda önemli ölçüde iyileşti ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri sınır pazarlarının tamamlanması ve işletilmesi de dahil olmak üzere buralara güçlendirmeye kararlı dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Reza Sabahi Fert, Fars Körfezi başta olmak üzere ülkenin her yerinde radar, füze ve İHA sistemleri düşmanların tüm hareketlerini izliyor dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Tuğgeneral Ali Reza Sabahi Fert, merkezi eyaletin merkez kenti Arak'ta Handap Hava Savunma Komutanlığı'nı ziyaretinde bu savunma üssünün muharebe kabiliyetini ve savunmaya hazırlık durumunu inceledi. Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Sabahi Fert, özel kuvvetlerin istihbarat ve hava savunması ile 24 saat esasına göre hem barış zamanında hem de savaş zamanında İran'ın hava sahasını savunmanın ön safında yer aldığını belirterek şunları söyledi. Entegre ağdaki hassas ve stratejik noktalardan biri olan hava savunma, ülkemizin diğer bölgeleri ve savunma grupları ile birlikte ciddi ve önemli bir görevdir. Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, İran'ın tüm coğrafi sınırlarındaki ordu hava savunmasının tamamen yerli ve yeni silahları yabancılardan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı gafil avlayarak ve düşmanları sert bir şekilde vurarak kesinlikle kullanılacaktır, dedi.
İran hükümet sözcüsü, İran'a yönelik yaptırımların iç kapasitelerin kullanılarak etkisiz hale getirileceğini söyledi. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadur Cehrumi dün attığı bir tweette şöyle yazdı. İç kapasiteleri dayanarak ve ekonomik diplomasi kullanılarak yaptırımlar içeriden etkisiz hale getirilecek. İran hükümet sözcüsü üst üste ikinci ay için ülkenin ticaret dengesi pozitifti ve petrol dışı ihracat ithalatı geçti dedi.
Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğal gazının karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boruların denize indirilmesi törenine katılacak. Karadeniz'de bulunan doğal gazın kullanma ana dağıtım hattından sunulması için eş zamanlı 6000 çalışma sürüyor. 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğal gaz için ilk borular denizin 2200 metre altına yerleştirilecek. 12 metre uzunluğundaki 21 bin borunun getirildiği limandan denize döşenmesi Castro 10 isimli gemiyle, serimi ise Castro 1 isimli gemiyle gerçekleştirilecektir. İlk olarak 10 milyon metreküp olarak üretilmesi planlanan doğalgaz 2023'te ana dağıtım hattına verilecektir. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, Açıkdeniz'de inşa edilecek doğalgaz üretim tesisi Filius Endüstri bölgesinde yer alacak gaz alım ve işletme tesisiyle her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Yıllarca yerli kaynağa, petrole, gaza bu ülke hasret. Biraz daha sabırlı olalım, bunun karşılığı hep birlikte alacağız, denildi.
AFAD, Ankara Altındağ'da iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda sel sularına kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır açıklamasıyla Ankara'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 4'e yükselmiş oldu. Bu arada Sivas'ın Gemerek ilçesinde de olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 2 gün ara verildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun güneydoğusu içinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Iğdır ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinde son bir haftada yakalanan Afgan uyruklu 1237 kaçak göçmen işlemlerin ardından ülkelerine gönderildi. Kaçak göçmenlerin Afganistan Ariana Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderildiği belirtildi. İl Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada kaçak göçmenlerin 5 Haziran'dan itibaren 8 charter uçuşu ile ülkelerine gönderildiği kaydedildi. Bu yıl içinde Iğdır'dan 15 charter uçuşu ile 2794 yabancının ülkelere gönderildiği belirtilen açıklamada bu yıl ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 37.121'e ulaştı.
Kuzey Irak'ta bir Türk askeri daha hayatını kaybetti. Ankara, Bağdat'tan kınama ve tepkilere rağmen PKK ile mücadele bahanesiyle Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit askeri harekatını yürütüyor. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Kuzey Irak'ta Pençe Kilit harekatında bir Türk askerinin taciz ateşi sırasında öldürüldüğünü bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Temmuz 2015'ten bu yana yurt içinde 6000, yurt dışında 6900 PKK'lının öldürüldüğünü bildirmişti.
Suriye Meclisi, Türkiye rejiminin güvenli bölge dediği şeyi kurma planının daha fazla işgal ve bariz bir saldırganlık olduğunu bildirdi. Suriye Meclisi, Sana'nın dün bir kopyasını aldığı açıklamasında, Türkiye rejimi başkanı, uluslararası ve insancıl yasalara, tüzüklere ve normlara meydan okuyan ve ihlal eden açıklamalarını sürdürüyor. Son olarak rejimin Suriye topraklarından yeni bölgelerini işgal etme arzusuyla uluslararası durumu istismar ederek Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlenmelerinde bolca söz ettiğini dile getirdiği cümlelerine yer verildi. Suriye Halk Meclisi, Türkiye rejimi bu işgal yoluyla bölgedeki nüfusun yeni bir yerinden edilme ve zorla tahliye sürecini yürütmek için güvenli bölge olarak adlandırdığı yanılsamaları canlandırmayı ve bölgede demografik değişim getirmeyi, bölgesel ve ulusal barış ve güvenliği tehdit eden yeni bir geçerlilik yaratmayı amaçladığını belirtti.
Medya kaynakları Siyonist rejimin askeri ve güvenlik bilgilerinin sosyal medyada ifşa edildiğini bildirdi. İsrail Times'ın internet sitesine göre Siyonist rejim ordusu ve rejimin güvenlik kurumu Shin Bet yaptığı açıklamada 3 zanlının sosyal medyada gizli askeri bilgileri sızdırdıkları için tutuklandığını bildirdi. Irkçı İsrail Güvenlik Servisi'ne yapılan açıklamaya göre şüpheliler, güvenilirlik kazanmak için internette bilgi yaymak amacıyla işbirliği yapmakla suçlanıyor. Telegram kanalı Sabir News'da Siyonist rejime yönelik yeni bir siber saldırıyı duyurdu.
Irkçı rejim İsrail eski başbakanı Benjamin Netanyahu, eşi ve oğullarının akıl hastası oldukları veya bir zamanlar psikiyatrik tedavi gördükleri yönündeki iddiaları yalanladı. Bu yalanlamada Netanyahu'nun Olmert aleyhine iftira ve karalama suçlamalarıyla açtığı davanın görüldüğü Tel Aviv Sulh Mahkemesi'nin bir oturumu sırasında geldi. Olmert, 2009'dan geçtiğimiz yıla kadar Netanyahu'nun başbakanlığı dönemindeki çalışmalarıyla ilgili yoğun siyasi tartışmalar sırasında Netanyahu ve aile üyelerini deli olarak nitelendirdi. Olmert'in savunma avukatı dün Netanyahu ailesinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavi gördüğünü mahkemeye kanıtlamaya çalıştığı ve iddialarla ilgili olarak Netanyahu ve eşini sorguladı. Sara, psikiyatrik ilaç kullanıp kullanmadığı sorusuna psikolojik hasta değilim şeklinde cevap verdi.
Yemen'deki Mayın Eylemi Yürütme Merkezi Başkanı Ali Safre, Yemen'in işgalinin başlangıcından bu yana misket bombalarının 3.956 şehit ve yaralı bıraktığını duyurdu. Ali Safre, El Mesire'ye verdiğimde işte, salkın bombaları ve kara mayınları özellikle evlerine dönen Yemenli sivilleri öldürmeye devam ediyor, dedi.
Suudi Arabistan İstihbarat Servisi'nin eski başkanı, Amerika Başkanı'nın bölgeye yapacağı ziyaretle ilgili son sözlerinin ardından ağır eleştirdi. Amerika Başkanı Joe Biden yakın zamanda Suudi Arabistan'ı ziyaret etme ihtimalini gündeme getirdi. Araf 21 haber sitesine göre Suudi Arabistan servisi eski başkanı Türki Faysal sözlerinin ardından Biden'e ağır eleştiride bulundu ve Biden'in Bin Salman ile olası bir görüşmesinin amacı kendi meşruiyetini güçlendirmektir, dedi.
Almanya'da Ocak 2014, Haziran 2021'de 768 cami saldırısının kayıt altına alındığı bildirildi. 2018'de 120 cami saldırısının kayda geçirildiği belirtilirken genel olarak bakıldığında cami saldırılarının aydınlatılma oranının oldukça düşük olduğu, 120 saldırıdan sadece 9 vakada şüphelilerin tespit edilebildiği aktarıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Daniel Ortega'nın geçen yıl başarılı bir şekilde yeniden seçilmesinin ardından demokrasinin altını oymakla suçlayarak düzinelerce Nikaragualı yetkiliye vize kısıtlaması getirdi. Blinken, Uluslararası Meclis üyeleri ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri 400'den fazla sivil toplum kuruluşunu ve bir düzine üniversiteyi yasal statülerinden çıkarmak için baskıcı yasalar kullanarak Ortega Murillo rejiminin Nikaragua vatandaşları ve kurumları üzerindeki otoriter kontrolünü sıkılaştırmasını sağladı, dedi.
Amerikan polisi Texas'ta bir konuta dışarıdan araçla düzenlenen silahlı saldırıda 7 yaşındaki bir çocuğun öldüğünü bildirdi. Bu arada Amerikan Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller silah reformu yasa tasarısı konusunda prensipte anlaştı. Senatörler yaptıkları yazılı açıklamada Amerika'da son dönemde gündeme gelen silah reformu tartışmaları konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.
Ve Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın doğusuna Donbas bölgesine büyük bir Avrupa ve Amerikan askeri teçhizat ve silah sevkiyatını füzeler kullanarak tespit ettiğini ve imha ettiğini bildirdi. Ukrayna ve Kuzey Atlantik Paktı NATO, Rus kuvvetlerinin Ukrayna Savaşı'nda termobarik bombalar kullandığını da iddia etti.
Burası Tarih Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Sadr grubu temsilcilerin istifası ve olası senaryoları ile ilgili. Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi'nin Sadr fraksiyonu temsilcilerin istifasını kabul etmesiyle Irak siyaset sahnesinin senaryolarının ne olabileceği sorusu gündeme geliyor. Sadr fraksiyonunun Irak parlamentosunda 73 üyesi var ve en fazla milletvekili sayısına sahip. Sadr fraksiyonuna bağlı milletvekillerin istifasıyla birlikte Irak siyaset sahnesini birçok senaryo bekliyor. İlk senaryo Sadr Partisi temsilcilerinin Irak parlamentosuna geri dönme ihtimalinin olmasıdır. Bir yandan Irak Seçim Komisyonu'ndaki bilgili kaynaklar, komisyonun Sadr'ın temsilcilerin istifasına ilişkin hala resmi bir belge almadıklarını belirtti. Öte yandan daha önce de yaşandığı gibi Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi'nin bazı milletvekillerin istifasını kabul ettiği ancak bu milletvekillerinin kendi istifalarını geri alarak meclise dönmek istediği ve Halbusi'nin de bunu kabul ettiğine dair bir ihtimal vardır. Nitekim Hamiz Hancer'e bağlı El Siyade koalisyon temsilcisi Leys El Deylemi önce istifa etti ve Muhammed Halbusi de onun meclisten istifasını kabul etti. Fakat daha sonra istifasından pişman oldu ve tekrar meclise geri döndü. Bu nedenle bazıları seçim komisyonuna ulaşana kadar Sadr'ın temsilcilerin istifasının daha çok siyasi bir manevra olduğuna inanıyor. Muktada Sadr bunu daha önce de yapmıştı. Nitekim geçen Ekim ayındaki milletvekili seçimlerinden önce seçimlere katılmayacağını açıklayan Sadr ardından seçim sahnesine geri döndü. İkinci senaryo ise Sadr fraksiyonu temsilcilerinin kesin istifa etmeleridir. Bu durumda Irak Anayasası'na göre parlamentodaki 73 sandalye kendi seçim bölgelerinde en çok oyu alan kişilere gidecek. Sadr grubu temsilcileri Irak Şii seçim bölgelerinde yarışarak parlamentoya girdikleri ve en önemli rakipleri ise diğer Şii gruplar olduğundan istifa edenlerin koltukları da genelde Şii koordinasyonu çerçevesi olan diğer Şii adaylara gidecektir. Bu durumda Şii koordinasyon çerçevesi diğer gruplarla ittifaklar yoluyla siyasi çıkmazdan bir çıkış yolu sağlamaya çalışmalıdır. Bu hedefe ulaşamazsa pratikte yeni bir seçimin önünü açılacaktır.
Üçüncü senaryo ise istifa dalgasına diğer milletvekillerinin de katılmasıyla bu istifaların parlamentonun feshedilmesine ve seçimlerin yeniden yapılmasına giriş olacağıdır. Bu durumda Mustafa el-Kazım'ı hükümeti yeni seçimler yapılıncaya kadar yine görevini sürdürecek. Ehl-i Sünnet siyasetçisi Meşan el-Cebburi bu bağlamda Mustafa el-Kazım'ı hükümetinin yeni seçimler yapılıncaya kadar görevini sürdüreceğini, meclisin feshedileceğini ve gelecek yıl yeni bir erken meclis seçimi yapılabileceğini belirtiyor. Dördüncü senaryo, Muktada Sadr'ın rakiplerine karşı sokak protestolarının bir baskı aracı olarak kullanmaya çalışmasıdır. Aslında Irak'ta istifalar istikrarsızlıkların başlangıcıdır. Geçmişe Sadr Partisi lideri hükümetlere baskı yapmak ve amaçlarına ulaşmak için halkı sokaklara çıkarmaktan defalarca yararlanmıştır. Şimdi bile bazı analistler Muktada Sadr'ın mevcut siyasi çıkmazı sokaklara taşıyarak rakipleri üzerinde baskı kurmaya ve hedeflerine ulaşmaya çalıştığına inanıyor. Sadr'ın eylemiyle Irak siyasi sahnesinin daha da karmaşık hale geleceği ve ihtilafların da derinleşeceği söyleniyor. Zira bir yandan meclis seçimlerinin tekrarlanması Sadr'ın müttefiklerinden olan Muhammed el-Halbusi'ye bağlı el-Tekattum hareketinin lehine olmadığı ve hatta onun meclis başkanlarının bile tehlikeye girebileceğinden, diğer yandan sokak gösterileriyle Sadr ve müttefiklerinin hedeflerine ulaşması ve rakiplerinde santrın bu takdine teslim olması pek mümkün görünmüyor. İstifaların yapılması ve yedek milletvekillerinin meclise girmesi ve koordinasyon çerçevesinin kabine kurmaya başarması halinde santr ve yandaşları muhalefet rolüne bürünerek kabinenin verimsizliğini çeşitli şekillerde kanıtlamaya çalışacaklar ki bu da Irak'taki sorunları daha da büyütecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Macron'un belirsiz geleceği hakkında. Fransa parlamento seçimlerinin ön sonuçları koalisyonların hiçbirinin oyların %50'sini kazanamadığını gösteriyor. Bu yüzden seçimler ikinci tura ertelendi. Bu koşullar Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminin ilk aylarında Emmanuel Macron hükümetinin konumunu sarstı ve bu ülkede siyasi kaygıları arttırdı. Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turu 12 Haziran'da yapıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre Macron liderliğindeki Birlikte İttifakı oyların yaklaşık %26'sını aldı. Rakip koalisyon Yeşil ve Sol partilerden oluşan ve aşırı solcu Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki NUPES ittifakı ise oyların %25'ini aldı. Bu nedenle seçimin ikinci turunun 19 Haziran'da yapılması planlanıyor. Fransa parlamento seçimleri özellikle Macron'un ikinci dönem için yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan mevcut siyasi atmosferde çok önemli bir seçimdir. Zira Cumhurbaşkanlığı seçiminden başarısız olan partiler mecliste en fazla sandalyeyi alarak hedeflerini ilerletmek ve Macron'un planlarını baltalayarak engellemeye çalışıyorlar. Bu bağlamda haftalardan beri Jean-Luc Mélenchon yaptığı konuşmalarda Macron'a karşı ağır eleştirilerini adeta saldırı biçiminde sürdürüyor. Kendisi Fransa parlamento seçimlerinde güçlü bir sol fraksiyonu zaferiyle başbakan olmak ve böylelikle Macron'a karşı büyük bir parlamenter güce dönüşmekte kararlı görünüyor. Mélenchon, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sosyal meselelere kayıtsız kalmak ve parlamento için fazla rol biçmemekle suçluyor. Kendisi halkın iradesiyle Macron'un en önemli projelerinden biri olan emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkartmaya karşı oy kullanacağına halka güvence verdi.
Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son oranlara göre Jean-Luc Mélenchon'un liderliğindeki partiler Macroncu olarak bilinen ittifak partilerden sadece binde birkaç geride. Fransız basını 5. Fransa Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı yanlısı partinin ilk tur parlamento seçimlerinin sonunda açık farkla önde olmadığını bildirdi. Son Fransız parlamento seçimlerindeki bir diğer konu da seçmen katılımının çok az olmasıydı. Seçimin ilk turu sandıkta görünmemiş düşük bir katılımla gerçekleştirildi. Açıklanan istatistiklere göre bu seçimlere seçmelerin %52.3'ü katılmadı. Böylece Fransa 5. Cumhuriyet döneminde en düşük katılım oranı bu seçimlerde kayıtlara geçmiş oldu. Daha önce Fransız parlamento seçimlerinde en az katılımın olduğu yıl 2017 seçimlerine aitti. Fransızların siyasi katılımının azalması endişe konusu oldu. Aslında Fransızlar son yıllarda seçimlere katılmayarak Fransız makamlarına itirazlarını dile getiriyor. Aynı zamanda da Fransız yetkililerin her zaman koruduklarını iddia ettikleri cumhuriyet meselesini sorguluyorlar. Yaşanan düşük katılım seçimlerin ikinci turunu da etkileyebilir. İkinci turda adaylar seçmenlerin oylarının %12.5'ini almaları gerekiyor. Dolayısıyla katılım ne kadar düşükse durum özellikle Macron'un partisi için o kadar zor olacak. Siyasi meseleler uzmanı Brice Tintoretourer şöyle diyor. Macron parlamentoda salt çoğunluğu kaybederse rakip partilerle müzakere etmek zorunda kalacak. Ama Fransızlar böyle şeylere alışık değil. Eğer sol kanat olan Halk İttifakı mutlak çoğunluğu kazanırsa o zaman tüm siyasi planlar başka yöne dönecektir. Her halükarda Macron ve partisinin zor günlerin beklediği söylenebilir. Eğer Cumhurbaşkanı Macron'un birlikte koalisyonu parlamento seçimlerinin ikinci turunda mutlak çoğunluğu kazanamazsa Macron planlarını gerçekleştirmek için çok daha az güce sahip olacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Ortak 1401, Hicri Kameri 14 Zilkade 1443 ve Miladi 14 Haziran 2022 Salı. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Ordat 1359'da İranlı mücahid ve alim Ayetullah Gulam Hüseyin Tebrizi Abdühudayi 97 yaşında vefat etti. Din ilimleri Tebriz kentinde öğrenen Ayetullah Gulam Hüseyin Tebrizi Abdühudayi ardından Kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve orada Allame Seyyid Muhammed Kazım Yezdi nezdinde dini ilimleri yüksek kademelerde öğrendi. Ayetullah Diyaneti Tebriz kentinde Müstebit Rıza Şah'a karşı tezkeret Diyaneti adlı dini dergiyi yayınlattı. Ve Şah karşıtı mücadelelerinin sürmesi nedeniyle gizli bir şekilde yaşamak zorunda kaldı. Ayetullah Tebrizi Hicri Şems'e 1310'da Meşhed kentinde vefat etti. ...41 yıl önce bugün Hicri Şems'i 24 Ordat 1360'da İran İslam Şura Meclisi'nden 120 milletvekili, eski Cumhurbaşkanlarından Beni Sadr'ın siyaset açısından kifayetsizliği yasa tasarısını sundular. Irak'ın Basri Saddam rejiminin İran aleyhindeki askeri tecavüzleri, aleyhindeki halk direnişini Beni Sadr'ın arka çıkmaması neticesinde zafiyete uğradı ve meclis ile Cumhurbaşkanı arasındaki ihtilaflar doğruğa çıktı. 120 milletvekilinin sundukları yasa tasarısı nihayet onaylandı ve rahmetli İmam Hümeyni Beni Sadr'ı Cumhurbaşkanı görevinden azlettiler. Beni Sadr kifayetsizliğinin İran İslami Şura Meclisi'nce onaylanmasının ardından azledildi. Bin 56 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Zilkade 387'de Müslüman vaiz ve hatip İbni Semun Irak'ın Bağdat kentinde vefat etti. Semun şöhretini vaaz ve hitabelerinden dolayı elde etti ve hadislerin toplanmasında büyük çaba harcadı ve bu hadislerin duyurulması için çeşitli seferler düzenlemeye başladı. İbni Semun El Meali adlı eseri kaleme almıştır ve onun geriye bıraktığı eserleri halihazırda Şam'daki Zahiriye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. ...149 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Zilkade 1294'te İranlı ünlü alim ve üstad Ayetullah Zonnuri İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya geldi. Çocukken dini ilimleri ve Arap edebiyatını öğrenmeye başlayan Zonnuri daha sonra Irak'ın Necef-i Eşref kentine gitti. İçtihat makamına ulaşmasından sonra İran'a geri dönen Zonnuri ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Kaza ve Şehadet adlı eser Zonnuri tarafından kaleme alındı.
211 yıl önce bugün 14 Haziran 1811'de Amerikalı ünlü yazar ve Tom Amca'nın Kulübesi adlı eserin yazarı Bayan Harriet Beecher Stowe Amerika'da dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'nin dert haritası. Temel sorun ekonomi.
Yeni Asya.
Çocuk işçiliği ahlaki bir mesele.
Yeni Çağ.
Erdoğan'dan erken seçim açıklaması. Kasım'da sandık geliyor mu?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İrfan Hüseyin Yıldız 12 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Fakirleştiren kalitesiz büyüme" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde %7.3 büyüdüğü açıklandı. Ekonomi yönetimi diğer her şeyden bağımsız olarak bu yüksek büyüme oranını öne çıkartmaya ve başarı hikayesi anlatmaya başladı. Oysa büyüme rakamları üzerinden bir içerik analizi yaptığımızda durumun bir başarıya işaret etmediğini, hatta uzun zamandır vurgulanan fakirleştiren büyüme ve gelir dağılımında adaleti bozan bir sürecin yaşandığını gösteriyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu amaçla gayri safi katma değer içindeki iş gücü ödemelerinin payına baktığımızda son 2 yılda şöyle bir gelişme olduğunu görüyoruz. İş gücü ödemelerinin payı 2020 yılı ilk çeyreğinde %39.1 iken 2021 yılı ilk çeyreğinde %35.5'e, 2022 yılı ilk çeyreğinde ise %31.5'e düşmüştür. Üstelik %50 asgari ücret artışına rağmen ücretlilerin milli gelir pastasından aldığı pay küçülmüştür. Fakirleştiren büyümenin ete kemiğe bürünmüş hali tam olarak bu istatistik içinde yer almaktadır. Ayrıca sabit sermaye tüketim payının artmıyor olması, kapasite artışlarının durma noktasına geldiğini, komple yeni yatırımlara gidilmesini ve büyümenin kalitesinin düşük olduğunu göstermektedir. Peki büyümeden ücretliler faydalanamıyorlarsa bu büyüme hangi kesimi yaramaktadır diye baktığımızda ise mal ve hizmet fiyatlarını belirleme gücüne sahip işletmelerin ve bankaların milli gelir içindeki paylarının, yani karların arttığını görüyoruz. Aslında Sayın Nebati'nin enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik demesi hem bir itirafı hem de bir siyasi bir tercihi ifade etmektedir. Büyümenin kaynaklarına harcamalar yönünden baktığımızda ise 2 önemli kalem tespit edebiliyoruz. Bunlar yurt içi tüketim ve ihracat olarak ortaya çıkıyor. İçeride bugün alacağı mal ve hizmeti yarın daha pahalıya alacağından endişelenen yurttaşlar, ellerindeki TL tasarrufları hemen harcama yöneltiyor. Diğer bir deyişle enflasyon enflasyonu tetikliyor. Ucuz iş gücü ve yüksek döviz kuru ise katma değeri düşük tekstil, konfeksiyon, tarım, ham madde gibi ürünlerde ihracat artışı getiriyor. Ancak dış ticaret açığına baktığımızda bu yapıdaki dış ticaretten ülke olarak kazançlı çıkmadığımızı ve ihracata dayalı büyüme modelinin net olarak çöktüğünü görüyoruz. Arz yönlü maliyet artışına ilave olarak açıkladığımız nedenlerle yurt içi talebin ve yurt dışı talebin tetiklediği enflasyon kontrolden çıkmış görünüyor. Enflasyon sabit gelirinin cebinden fiyat belirleme gücü olanın cebine kaynak aktarmıştır. Dolayısıyla enflasyonda kazananlar fiyat belirleme gücü olan şirketler ile fiyat artışlarıyla birlikte bu şirketlerin yükselen ciroları üzerinden vergi gelirlerini artıran ve Türk lirası cinsinden iç borçlarını eriten devlettir. Kaybeden ise sabit gelirli kesimlerdir. Bu kapsamda Mayıs ayı nakit bütçe gerçekleşmelerinde hazinenin neredeyse rekor seviyede nakit fazlası vermiş olması da enflasyondan kazananlardan birinin devlet olduğunu göstermiştir.
Mehmet Kara 12 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde "Çarklar kimin için dönüyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta siyasetin en dikkat çekici konuları bazı itirafların birinci ağzından söylenmesi, önce tanımıyorumdan evimde görüşmedim noktasına gelinmesi ve bir partiyi eleştirmenin aslında Türkiye hedef alınıyor noktasına kadar getirilmesi oldu. Ekonomi büyük bir darboğazda, döviz fiyatları önlenemez bir yükselişe geçti. Benzin ve motorine yapılan zamlar iğneden ipliğe zam olarak vatandaşa dönüyor. Büyük bir hayat pahalılığı yaşanıyor. Sosyal yardım alan aile sayısı 4.3 milyonu buldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Akaryakıta daha önce kuruş kuruş gelen zamların artık 2 lira 2 lira gelmesine rağmen Nisan ayında 7.25 olarak açıklanan enflasyonun Mayıs ayında 2.98'e düşmesi, elektrik ve doğalgaza %30'a varan zamlar yapılması artık insanların belini büküyor. 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk denilmesinin ardından doğalgaza 13 kere zam yapılması, yıl içinde benzin ve motorin fiyatlarına %300'ü bulan zamların yapılması vatandaşların sabrını iyice zorluyor. Durum böyleyken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor diyerek itirafta bulunuyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı olmasına rağmen enflasyonu çok sert düşürebilirdik, yapmadık diyebiliyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında söylenecek tek söz kalıyor. Milletin aklıyla artık alay etmeyin. Muhalefet partileri vatandaşın dertlerini dinleyip bunları meclis kürsülerinde anlatırken, iktidar partisi milletvekilleri halkın arasına karışın, dertlerini dinleyin denilmesine rağmen halkın arasına giremez oldular. Geçtiğimiz günlerde bakanlık ve başbakanlık yapmış AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın karşılaştığı durum, ekonomideki durumdan dolayı halkın ne kadar bunaldığını göstermiştir. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde vali ve partili milletvekillerinin de olduğu bir salonda konuşan Yıldırım, "Başkanım ekonomi ekonomi, millet vallahi perişan, 20 senedir size oy veriyorum, bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın, vallahi millet perişan" tepkisi karşısında "atıyoruz merak etmeyin" ifadesiyle cevap verebilmişti. Geçtiğimiz hafta içinde bir AKP'li yöneticinin stadyumda protesto edilmesi ve bir vekilin esnafın şikayetini ne cevap vereceğini bilmemesi gösteriyor ki büyüyoruz, enflasyon düşüyor denilse de iktidar milletvekilleri milletin arasına karışamayacak, girse de milletin tepkisiyle karşılaşacak.
Tahran Radyosu.
Fatma Çelik 12 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Kasım'da seçim başkadır" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. genel seçime ve cumhurbaşkanlığı seçimine tam bir yıl kalmıştı ki beklenen oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu seçimler için adaylığını resmi olarak açıkladı. İzmir'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı bu adaylık açıklamasına birden MHP lideri Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşme eklenince seçimler Kasım'da mı sorusu akıllara geldi. Malumunuz ülkemiz siyasetinde Kasım seçimleri meşhur, olur mu olur, kesinlikle olmaz dediklerimizin oluşuna alıştık artık diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hali hazırda iki defa seçilmiş olan Erdoğan'ın adaylığının kabul görmesi için anayasada yer alan tek istisna meclisin erken seçim kararı alması. Bu durumda muhalefetin erken seçim çağrılarını kabullenmiş görünen iktidar aslında Erdoğan'ın adaylığını meşru kılmak adına erken seçim kararı alma yoluna gidebilir. Bununla birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ekonomiyi götüremezler, Kasım'da seçim bekliyorum çıkışı Erdoğan'ın yaz için beklenen seçmenin ağzına bir parmak bal çalacak müjdeleriyle girdileri artıran kış mevsimi gelmeden seçime gidilebileceğini işaret ediyor. Ancak görünen o ki Kasım bugünden daha iyi bir ekonomi tablosu sunmayacak. Enflasyonun faiz neden, enflasyon sonuç inadı bitmeden önümüzdeki her ay bir öncekinden kötü göstergeleri haiz olacak. Yukarıda yazdık, Erdoğan adaylığı için meclisin erken seçim kararı alması zorunlu. Ancak erken seçim kararı için salt çoğunluğun sağlanması yetmiyor. Meclisin 5'te 3'ünü yani 360 milletvekilinin özetle muhalefetin oyu gerekiyor. Muhalefet zaten başından beri erken seçim isteğini dile getiriyor. Elbet oy verecektir diye düşünebilirsiniz. Ancak muhalefetin yaptığı siyasal hesap verme mekanizmasını harekete geçirmenin yanı sıra siyasi bir sıkıştırma da aslında. Yani iktidarın kaybetme korkusu olduğu mesajını seçmene vermek için erken seçim söylemleriyle iktidarı köşeye sıkıştırıyor. Daha çok erken bir tarihte alınacak erken seçim kararına muhalefet doğrudan katılırdı elbette. Ancak bu andan sonra Erdoğan adaylığını meşrulaştırmaktan başka bir amacı olmayacak olan erken seçim kararına destek olmak muhalefete yaramaz. Neticede hukukun üstünlüğünün korunmadığı ülkelerde her zaman her şey mümkün. Seçim yarışının kurallarını belirleyenler yarışa tarafken ve seçimleri denetlemeye tek yetkili kurulun tarafsızlığına güven kalmamışken yarışın kurallarının tam olarak belirli olduğunu söylemek de bu yarışa dair doğru tahminlerde bulunmak da oldukça güç.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hafif kargo uçağı Simon.
Hava taşımacılığının lojistik, kargo, personel taşımak, askeri destek görevleri için taşıdığı önem ve konumu bölgesel ve küresel deneyimler nedeniyle son yıllarda iki katına çıkmıştır.
Bu konuyu dikkate alarak sizler için İran'ın hafif kargo uçağı Simorgh ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi sunuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, dayatılan savaş ve Suriye ve Irak'taki son savaşlar tecrübesi sayesinde çeşitli görevleri iyi ve verimli bir şekilde yerine getirebilecek yeni bir nakliye uçağına ihtiyaç duymaktadır. Üstelik halen F-27 Fokker gibi mevcut nakliye uçakları onlarca yıldır hizmet veriyor ve artık değiştirilmesi de zaruri görünüyor. Bu bağlamda Savunma Bakanlığı Havacılık Sanayi, Simorgh hafif nakliye uçaklarının tasarımı ve yapımı ile büyük bir adım atmıştır.
Simorgh uçağının tasarım ve yapımı önemli oranda döviz tasarruf sağlaması, masrafların düşürülmesi, dolaylı ve dolaysız istihdam yaratması, Savunma Bakanlığı'nda direniş ekonomisinin gerçekleştirilmesi, teknolojik ve endüstriyel olgunluğunun oluşturulması ve son olarak da stratejik ve teknolojik ürünlerin üretimi için ulusal kapasitelerin tutarlılığı, ülke hava sanayi ve özellikle silahlı güçlerin ağır ve gelişmiş nakliye uçaklar üretici kulübüne girişini hızlandırıyor. Aynı zamanda bu yerli ürünün yapımı bir bilgi tabanlı ürünün sembolüdür ve üretim hattının gelişmesi ile ülkenin hava sanayi, ileri yedek parça imalatı, ileri teknolojik ürünlerin yapımıyla dünya çapında ülkenin havacılık endüstrisi ve bilgi tabanlı firmaların ilerlemesine şahit olacağız.
Savunma Bakanlığı Hava Endüstrileri Örgütü tarafından üretilen Simorgh hafif nakliye uçağı 19 Mayıs 1401'de İsfahan Şahinşehir'deki İran Uçak İmalat Şirketi'nde Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Destek Bakanı Tuğgeneral Aştiyani, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı, Savunma Bakanlığı Havacılık Endüstrisi Teşkilatı'nın bir grup yetkili, kıdemli komutan ve sorumluların katıldığı törenle görücüye çıktı.
General Aştiyani törende yaptığı açıklamada İran'ın iklim ve coğrafi koşullarını ve ülkenin bir nakliye uçağına sahip olmanın kaçınılmaz ihtiyaç zaruretini temasla şöyle konuştu. İslami İran'ın geniş toprakları, coğrafi konumu ve bölgesel kapsamı açısından her zaman sel, yangın, deprem ve benzeri dahil olmak üzere çeşitli doğal tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle kurtarma helikopterlerinin yanında hafif nakliye uçaklarının da bulunması insanlara, kurumlara, devlet ve askeri kuruluşlara hizmette büyük kolaylık sağlayacaktır.
Simorgh nakliye uçağı aynı kuşaktan olan ve bizzat Ukrayna yapımı Antonov 140 uçağının İran versiyonu olan İran 140 uçağının yeniden tasarlanması ve geliştirilmesinin sonucudur. Bu uçak ülke ve askeri teçhizatın ihtiyaçlarına uygun olarak ayrıca ülkenin hava koşulları dikkate alınarak ve Savunma Bakanlığı ve bilgi tabanlı şirketlerde uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak tasarlanarak üretilmiştir.
Son yıllarda Simorgh nakliye uçaklarının tüm yer ve uçuş testleriyle tahrik sistemi, Savunma Bakanlığı'nın havacılık endüstrisi uzmanları tarafından gözden geçirilmiş ve gerçekleştirilmiştir.
Seymour Hafif Nakliye uçağı yapısal olarak emsallerine benzer olmasına rağmen hava aviyonik sistem, yeni parçalar ve manevra kabiliyeti benzer örneklerle karşılaştırılamaz. Yerel uzmanlar tarafından yapılan ve yeniden tasarlanan bu nihai ürün, daha gelişmiş uçakların tasarlanması ve üretimi için yeni bir alan ve bilgi yarattı.
Hafiflik, uygun kargo yükü, uygun uçuş, yarıçapı, İran iklim koşullarına uygunluk, kısa pistlerde ve toprak pistlerinde oturma ve kalkış kabiliyeti ve uçağın hava ambulansı gibi görevler üstlenmesindeki hızı Seymour nakliye uçağının özelliklerindendir. Seymour nakliye uçağının tasarımı ve yapımı, örnek modele göre yapılan değişikliklerin oranına göre ülkedeki en büyük hava projelerinden biri olarak kabul edilebilir.
Aslında bu proje ülke için bir nakliye uçağı tasarlama ve inşa etme bilgisi olan ana katkısına ek olarak, ülkede havacılık alanında önemli sayıda mühendislik personelinin yetiştirilmesine yol açan bir projedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Seymour uçak projesinin mühendislik ve hesaplama sürecinin doğruluğunu kanıtlayacak uçuş testleri yakın gelecekte gerçekleştirilecektir.
Seymour nakliye uçağının görünümüne bakıldığında bu uçağın İran 140 yolcu uçağından büyük farklılıkları olduğu görülüyor. İranlı mühendisler yeni bir tasarımla ülkenin ihtiyaçlarına göre bir nakliye uçağı yaptı. Seymour uçağının tanıtımıyla birlikte bazı çevreler bu konuyu Seymour'un 140 İran uçağıyla aynı olduğunu ima etmek için kullandı. Uçağın dikkatlice incelenmesi ve yayınlanan fotoğrafları Seymour'un yeniden tasarlanması ve ondan bir nakliye uçağı üretmesinin karmaşık ve hassas bir süreçten geçtiğini gösteriyor.
Havacılık sektöründe uçakta en ufak bir değişiklik yapmak, üstelik teknik bilgi ve çok titiz testler gerektiriyor. Buna göre bu uçağın hem hafif nakliye uçağı hem de deniz devriye uçağı rolünde kullanılmasına yönelik projeler tanımlanmıştır. Seymour uçağı aslında bir hafif nakliye uçağı tasarlama ve üretme projesinin sonucudur.
Seymour hafif nakliye uçağı maksimum saatte 530 km hıza ulaşan iki turboprop motora sahiptir ve 3900 km mesafeye uçabilir. Kalkış için en az 1450 metre uzunluğunda bir piste ihtiyacı olan bu uçak, iniş için en az 900 metrelik bir piste ihtiyacı vardır. 6 tona kadar yük taşıyabilmesi Seymour'u benzer modellere kıyasla askeri ve ticari nakliye filolarında kullanım için uygun bir seçenek haline getiriyor.
Tahran Radyosu.
İran 140'ın Seymour ile görüntü karşılaştırması bu uçağın yapısındaki değişiklikleri gösteriyor. Özellikle kuyruk bölümünde hareketli bir yükleme kapısının rampın eklenmesi ve sabit yüzeyler, yatay dengeleyici ve hareketli yüzeyler asansör dahil olmak üzere uçağın yatay dümen yapısındaki değişiklikler. Değişen ilk kısım vücudun sonudur. Her şeyden önce gövdenin sonu değişmiştir.
Uçağın bu kısmına hareketli yükleme kapı rampın eklenmesi gerektiğinden uçağın bu kısmının tekrar tasarlanıp üretilmesi gerekiyordu. Bunun için İran Uçak İmalat Şirketi HESA görevlendirildi. Bu işlem çok dakik, aerodinamik ve yapısal hesaplamalar gerektirir ve bunu Antonov firması olmadan yapmak İranlı mühendislerin Savunma Bakanlığındaki büyük çalışmalarını gösteriyor.
Öte yandan uçağın arka kısmı İran 140'a kıyasla büyük değişikliklere uğradığı için gövdenin bu kısmına sabitleştirici dahil üretim altyapısının da üretilmesi gerekiyordu. Simorg uçağının yapım sürecine ilişkin yayınlanan görüntüler HESA firmasındaki sabitleştirenlerin yapımını gösteriyor. Simorg nakliye uçağının gövde ucunun tamamen yeniden tasarlanıp yeniden yapılması nedeniyle bu yeni tasarım sonucunda bu kısımla ilgili diğer parçalarda değişikliğe uğramıştır.
Bu parçalardan biri de Simorg nakliye uçağında İran 140 uçağına göre önemli farklılıklar gösteren uçağın yatay dümenidir. Bu dümen İran 140'da biraz V şeklindedir, halbuki Simorg'da ise bu dümen tamamen düzdür. Simorg uçakları için bir nakliye uçağı olarak düşünülen bir başka özellik, çeşitli taşınabilir kargoları yüklemek için rampa adı verilen eğimli bir kayar kapı montajıdır. Bu uçak 6 tona kadar olan yükleri taşımak üzere tasarlandığından bu amaçla iç tasarımı ve yükleme ramplarının montajı yapılmıştır.
Bu uçak kargo taşımak için kullanılan standart konteynerleri taşıyabilmesinin yanı sıra çeşitli hafif tekerlekli araçları da taşıyabilir. İnsan gücü ve paraşütçülerin hareketi için koltukların montajı ve ayrıca bir sedyenin montajı bu uçağın iç tasarımında dikkate alınan diğer konulardır. Ama Simorg ile İran 140 arasındaki bir diğer fark, paraşütçülerin atlaması için uçağın ucuna iki yan kapı yerleştirilmiş olmasıdır. Bu da askeri nakliye uçaklarının tasarımında olmazsa olmazlardandır.
Simorg'un İran 140'a kıyasla bir diğer önemli değişikliği, bir uçağın en önemli bileşenlerinden biri olan kanatla ilgilidir. İran 140'da trapez şeklinde olan kanatların şekli Simorg'da dikdörtgen olarak değişmiştir. Bu da kanatların alanını arttırmıştır. Bu da uçağın yapımında yeniden özel bir tasarım ve yeniden mühendislik yapıldığını gösteriyor. Öte yandan uçağın kanat alanının artması indüksiyon sürüklenmesini neden olsa da ancak uçağın kanattaki yakıt depolarının kapasitesini arttırmanın yanı sıra iniş ve kalkış için gereken pist mesafesini azaltma gibi avantajları da vardır.
Simorg hafif nakliye uçakları için birçok görev ve hedef düşünülebilir, ancak bu uygulamaların birçoğu gelecekte proje sürecini belirleyecektir. Ancak genel olarak Simorg deniz ve kara kuvvetlerde dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerde kullanım için iyi bir seçenek olarak kabul edilebilir. Zira bu kuvvetlerin ülkenin değişik üsler ve birlikler arasında insan ve askeri teçhizatı taşıyabilmesi için böyle bir kapasiteye ihtiyacı vardır.
Ayrıca daha önce İran 140 uçağının deniz devriye versiyonunun da görücüye çıktığı dikkate alınırsa, Simorg projesindeki seçeneklerden biri olarak görevi birleştirmek ve bunun için denizcilik ve ulaşım tanımlanması düşünülebilir.
Değerli dinleyiciler, sizleri İranlı uzmanların tasarlayıp ürettiği nakliye Simorg uçağı ile kısaca tanıştırmaya çalıştık.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parsuday.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin 15. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde fırsatları kaçırmama ve zamanın değerini bilme üzerinde duracağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğin hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza ve danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve masum ehlibeyt imamları Kur'an-ı Kerim'den esinlenerek zamandan ve hayattan en iyi şekilde yararlanmaya vurgu yapmış ve bu konuda ilginç ve düşündürücü tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bunun üzerine İslam peygamberi şöyle buyurmuştur. Ömrünüz hususunda paranızdan ve malınızdan daha cimri davranın. Ömrünüzü israf etmeyin. Hazreti Ali aleyhisselam da bu büyük ilahi nimete atıfta bulunarak şöyle buyurmuştur. Hayatındaki süren ömrünün parçalarıdır. Bu yüzden ömrünü seni kurtaracak durumlar için harca. Bu değerli ifadelerden düzen ve plan olmadan hiç kimsenin kişisel ve sosyal hayatını düzenleyemeyeceği sonucuna varılabilir. Çünkü dünya, alem düzene dayalı olarak şekillendirilmiştir. Zaman kaybetme, boşuna yaşama, plansız olma, gevşeklik yapma ve işleri geleceğe havale etme, bu düzene karşı hareket etme anlamına gelir ve sonuçta yenilgiden başka getirisi olamaz.
Bir önceki programda bazı zaman yönetimi tekniklerini öğrenmiştik. Sohbetimizin devamında diğer teknikler üzerinde duracağız.
Başlangıç olarak idealin peşinde koşmamanız gerektiğini belirtmek çok önemlidir. Çünkü ideal hiçbir zaman gerçekleşmez. Zaten idealin bir çıtası yok ve ne zaman ideal bir şey yapmalıyım derseniz kesinlikle daha iyi bir sonuca da varabilirsiniz. Bu yüzden genel olarak idealizmi unutun. İşinizde zamanı ve başarı yönetmek için planladığınız şeyi tüm gücünüzle yapmalısınız. Bu hedefe ulaştığınızda iş tamamdır ve bir sonraki göreve geçmeniz gerekir. İdealizme takılıp kalırsanız bir günde tek bir iş bile yapamaz hale gelirsiniz.
Öncelikler hakkında konuştuğumuzda daha önemli olan görevleri başarmanız gerektiğinden söz ediyoruz. Ne yazık ki birçok insan önceliklerini belirtmek istediği zaman genel çizgileri belirlemek yerine o kadar detaya girer ki asıl amaç ve plan marjinalleşir. Unutmayın, detaylar ve teferruat sizi asıl meseleden uzaklaştırır ve doğru vizyona sahip olmanızı engelleyip sizi uğraşmaktan başka bir yöne götürmez.
İnsan zihni 90 dakikalık yoğun bir aktiviteden sonra yorulur ve en az 10 dakika dinlenmesi gerekir. Dinlenmezseniz konsantrasyon kaybedersiniz ve odaklanma ve yorgunluk kaybı zaman yönetimi tekniklerinin aksine zaman kaybetmenize neden olur. Ayrıca zamanımızın bir kısmı bekleyerek zaten boşa gidiyor. Bazen bir sonraki otobüsü bekleriz. Bazen toplantının bitmesini bekleriz. Bir ömür bekleyişler içerisinde geçebilir. Yüzeysel bir bakışla bu bekleme sürelerinin bizi hayattan alıkoyan kayıplar, zamanlar olduğunu görüyoruz. Mümkün olduğunca bekleme sürelerinden yararlanın. Bekleme sürelerinden yararlanmanın en iyi yolu okumak ve öğrenmektir.
Mevcut devirde günümüzün büyük bir bölümü sosyal medyada kayboluyor. Bu yüzden sosyal ağlarda gezinmek için iyi bir planınız olsun. Hayatınıza hiçbir faydası olmayan gönderi ve mesajlara zaman harcamayın. Bazılarımızın başka bir uygunsuz özelliği hayır diyememek ve utangaç davranmaktır. Bazen hayatımızdan, hedeflerimizden ve başarılarımızdan vazgeçmeye hazırız ama bu utangaç davranmaktan vazgeçmek istemeyiz. Zamanı yönetmek için önemli bir beceri vardır. O da hayatınızı ve zamanınızı bozan tüm istek ve taleplere hayır demektir. O yüzden hayır demek için pratik bile yapmak şart.
Tahran Radyosu.
Sağlıklı bir vücuda sahip olduğunuzda hayatınızdaki her şeyi başarabilmeniz için zamana ihtiyacınız var. Bu açıdan zaman çok önemlidir. Bu yüzden günde en az 15 dakika egzersiz yapın ve her zaman egzersiz yaparak kendinizi formda tutmaya çalışın. Zinde ve sağlıklı olmanız hayatta daha fazla zaman geçirmenize ve işinizi daha odaklı yapmanıza yardımcı olur. Şimdiye kadar doğal olarak bir iki gün içinde olamayacak birkaç adım atmanız ve hayatınızda zaman yönetimi alışkanlıkları kazanmanız gerekiyor. Kendinizi motive etmek için yaptığınız değişiklikleri kayıt altına alın. Bu işi yapmak her gün zamanınızı yönetmek için sizi daha fazla motive edecektir. Ardından sonucu değerlendirme zamanına odaklanabilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu yaşam sürenizi yeniden analiz etmektir. Göze çarpan bir değişiklik fark ederseniz başarıya giden yolda olduğunuzdan emin olun. Ama yine de değişim için fırsatınız olduğunu düşünüyorsanız yolunuza devam edin. Siz bugün hayatı analiz etme ve değişim ihtiyacını fark etme gücünü keşfetmiş sayılırsınız. İşte bu fark ediş hayatta başarılı olmanın ilk adımıdır.
Zaman yönetimi tekniklerini uyguladıktan sonra zaman yönetiminde görevleri öğrenmeniz ve öncelikleriniz gerekir. Başınıza gelmiş olabilir, belki kendi işinize bakmışsınız ama günün sonunda bir dizi şeyi yapmadığınızı ve zamanınızın dolduğunu fark etmişsiniz. Ancak iş önceliklerinizin kesintiye uğramasının ve öncelikli işiniz için gereken süreyi ayarlayamadığınızı da fark edebilirsiniz. Görevleri planlamak için temel bir fikre sahip olmamız ve görevleri öncelik sırasına koymak için birkaç teknik kullanmamız gereken yer işte burasıdır. Görevlerinizi öncelik sırasına koymak için birkaç basit tekniği öğrenmeniz ve uygulamanız gerekiyor. Sohbetimizin devamı bu tekniklerle ilgilidir.
Görevlerinizi öncelik sırasına koymak için yapmanız gereken ilk iş tüm günlük işlerinizi listelemektir. Bu listeleme süreci biraz zaman alabilir. Çünkü doğal olarak her gün bir dizi göreviniz belirlenir ve bir dizi görev sabittir. Ama önceliklendirme konusunda dikkatli ve planlı bir süreç başlatmak istiyorsanız bir haftanızı ayarlamanız ve işlerinizi gözden geçirmeniz ve hepsini kağıda döküp detaylı bir şekilde belirlemeniz gerekir. Bu görevlerin önceliklendirilmesi size zaman yönetimine ilişkin bir genel bakış sunar.
Görevlere öncelik vermek için yapmanız gereken ikinci şey günlük rutininizi diğer her şeyden ayırmanızdır. Ne zaman uyanacağınız, her gün işe gitmeniz gereken saat vesaire günlük işleriniz yani her gün veya en azından gün aşırı yaptığınız işlerdir. Bu görevleri oluşturduğunuz işlerden, listeden tamamen kaldırın ve başka bir listeye yazın. Bunun nedeni öncelikli görevlerin rutinimizin bir parçası olmaları durumunda artık bir öncelik olmamasıdır.
Görevlerimizi önceliklendirmeye başlamadan önce günlük rutinimiz ile görevlerimizi tanımlamalıyız. Belirli bir uyuma saati olmayan, yemek saati belli olmayan, işe gidiş geliş saati belli olmayan insanların işlerini doğru bir şekilde önceliklendirmesi zor görülüyor. Çünkü planların temeli günlük rutine dönüşür. Bu durum halledilmediği sürece sadece görevlerin önceliklendirilmesini değil, aynı zamanda en basit görevleri de planlayamazsınız. Bu yüzden bir kağıt alın ve önce kendinize uygun bir günlük plan yazmaya çalışın. Evet, birdenbire düzenli olmak çok zor gibi gelebilir. Ama unutmayın ki yeni bir alışkanlık edinmek için sadece 21 güne ihtiyacınız var. Günlük işleri rayına soktuğunuz zaman çok daha rahat önemli işlere odaklanabilirsiniz. Çünkü tam olarak gününüzün hangi saatten başlayacağını bileceksiniz. Hangi saatlerin rutin işlerin biteceğini kesinleştireceksiniz.
Hedeflerimizi ve amaçlarımızı yazmak işimize öncelik vermemize yardımcı olabilecek görevlerden biridir. Ardından hedeflerinizi kategorize etmeniz gerekir. Bu şekilde görevlere öncelik verme konusunda ilk pratik adımı atmış olursunuz. Tüm kısa ve uzun vadeli hedeflerimizi yazdıktan sonra kategorilere sokma ve hangilerinin bizim için öncelikli, hangilerinin daha düşük önceliğe sahip olduğunu ve hangilerinin hiç önceliğe sahip olmadığını belirleme vakti gelecektir. Hangi hedeflerin sizin için daha önemli olduğunu belirledikten sonra bu hedeflere ulaşmak için mevcut olan ön koşulları belirlemeniz gerekir. Örneğin o iş için gereken becerileri belirleyin ve ardından bu becerileri kazanmayı planlayın. İhtiyacınız olan becerileri belirledikten sonra bu becerilerin her biri için atmanız gereken ilk adımı belirlemeniz gerekir. Ardından hemen işe koyulmalısınız.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İçişleri Bakanı Batı'yı çocuk hakları konusundaki aldatıcı tutumundan dolayı eleştirdi. İran ve Irak arasında turizm işbirliği anlaşması imzalandı. İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı, kültür ve sanat dilinin uluslararası etkileşim için en iyi erişilebilir araç olduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarete değinen İran'ın İslamabad Büyükelçisi, bu ziyaretin gündemi özellikle ekonomik işbirliği ve bölgesel ve Afgan gelişmeleridir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Reza Sabahifert, ordu hava savunma sistemlerinin özellikle Fars Körfezi'ndeki tüm düşman hareketlerini gözetlediğini belirtti ve İran hükümet sözcüsü yaptırımların içeriden etkisiz hale getirildiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.